Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bu programa da her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına sizlere en değerli, en samimi saygılarımızı, sevgilerimizi ve iyi dileklerimizi sunarak başlıyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbul'a gelen yerli yabancı her turistin ziyaret ettiği yerlerin başında Kapalı Çarşı geliyor. Hakikaten çarşı kurulduğundan bu yana şark havasını ve şark renklerini taşıyan dükkanlarıyla asırlarca herkesin alakasını toplamış, zamanımıza kadar da intikal etmiştir. Çarşının kuruluş tarihi çok eskidir değerli dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u Türk topraklarına kattığı zaman çarşının yerinde Bizanslar devrinde İmparator Augustus tarafından yaptırıldığı rivayet edilen bir bedesten vardı. Bedestenin Bizanslardan kalma olduğu şark kapısı üzerinde bulunan kabartma kartal resminden anlaşılıyor. Bunun yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde hayır kurumları için vakfettiği Bizans yapıları arasında bunun zikredilmesi de yapının kuruluş tarihinin çok eski olduğunu bize göstermektedir. Çarşının esasını teşkil eden ve bugün iç bedesten veya cevahir bedesteni şeklinde adlandırılan sınır zamanla etrafına ilave edilen dükkanlarla yavaş yavaş büyüdü. Çarşı, şehir fethedildiği sırada eski bedestenden Çadırcılar Caddesi'ne doğru uzanan kısımdan ibaretti. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra şehri Türkleştirmek ve imar etmek için Türk mimarisinin hususiyetlerini taşıyan hanlar, hamamlar, çarşılar ve camiler yapılmasını emretmişti. Fatih'in emri üzerine biri Galata'da, ikisi İstanbul tarafında olmak üzere üç bedesten birden inşa edildi. 1461'de ahşap olarak hizmete açılmıştır yeni bedesten ve çarşının Nur Osmaniye cihetindeydi. Burası bir yolu pamuk, bir yolu ipekle dokunan ve adına sandal denilen bir nevi kumaş satışına tahsis edildiği için sandal bedesteni adıyla anılıyordu. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden bazılarının bedesten etrafında dükkan inşa ettirmesiyle çarşı daha büyüdü. Eski bedestendeki dükkanların çoğunda dolap veya mahzen adı verilen ve bugünkü bankalarda olduğu gibi kiralık kasa vazifesi gören yerler vardı. Hakikaten bedestenler taş yapıları, demir kapıları ve daimi bekçileriyle emin ve mahfuz yerler olduğu için halk parasını ve kıymetli eşyalarını burada saklamayı tercih ederdi. Bu dolaplar dükkanlarda duvarların içinde bulunurdu. Evliya Çelebi'ye göre eski bedestendeki dolapların sayısı 28'di. Bunların 24'ü 3 dükkana 1 dolap düşmek üzere duvarların içinde, 4'ü de köşelerde yer alırdı. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde ise 28'i dükkanlarla beraber olmak üzere 128 mahzen dolap bulunduğunu, bunların 100'ünün yer altında, 28'inin de dükkanlarda olduğu ve bu sebeple buraya iç bedesten dendiği zikrediliyor. Zengin tacirler ve ileri gelen şahsiyetler mücevherlerini, kıymetli altın, gümüş eşyalarını bedestendeki dolaplarda küçük bir ücret mukabilinde saklatırlardı. Dolabından bir şey çıkartmak isteyen bir bölükbaşının nezaretinde, bölükbaşı esnaf kahyası gibidir. Bir bölükbaşının nezaretinde sandığın konulduğu dolaba girer. Burada sandık işi bittikten sonra yine bölükbaşının gözü önünde kilitlenip mühürlenirdi. Eşyanın muhafaza ücretinin %20'sini bekçibaşı denilen ser muhafız alırdı. Kalanını diğer bölükbaşılar aralarında eşit olarak taksim ederlerdi. Bölükbaşılar sonraları müzayedelere de katılıp tellallık yapmaya başladılar ve tellallık ücreti de malın değerinin %50'ydi. Yani 1/200'üydü. Bu dolaplara bırakılıp da zamanla unutulmuş, sahibi çıkmamış ya da ölenler tarafından herhangi bir kimseye bırakılmamış mücevher ve eşyalar Beytülmale, devlet hazinesine nakledilirdi. Mesela Sultan Abdülmecit zamanında 3 kere Şeyhülislamlık yapmış Mekkizade Mustafa Asım Efendi var. 1846 senesinde 73 yaşında vefat etti. Vefat ettiği zaman hiç varisi olmadığı için bedestendeki kiralık dolabı açıldı ve 40 bin kese akçesi bulunduğu görüldü. O zamana göre hayli yüksek değeri olan bu parayla devlet hazinesine tabii intikal etti ve bununla harap olan Ayasofya tamir edildi. Bunun yanı sıra değerli dinleyiciler, bedestende imparatorluğun her tarafından toplanmış nadide mücevherler, kıymetli silahlar, değerine paha biçilemeyen eşyalar da muhafaza edilirdi. Evliya Çelebi, buranın bekçilerinden, bunlar öyle muhtemed insanlardır ki, bedestende olan dolaplar açık kalıp, nice Mısır hazinesi ki hesabını Halık-ı Bari bilir, yani Allah bilir, mücevherat meydanda yattığı halde asla el sürmezler şeklinde bahsediyor, dürüstlüklerini övüyor. Bu bakçilere işte bölükbaşı adı veriliyordu. Kumandanları da nanpareci ve küçük ağa ünvanını taşırdı. Bunların hepsi denenmiş insanlardı ve birbirlerine kefil idiler. Değerli dinleyiciler, çarşının kapanış saatinden önce 3 kapı kapanır, İnciciler kapısı ise çarşı tamamen boşalıncaya kadar açık tutulurdu. Daha sonra bir bölükbaşı, yanında yamağı olduğu halde, elinde kalın bir sopayla dükkanları dolaşır, içeride gündüzden saklanmış kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol ederdi. Bu sıkı emniyet tedbirleri sayesindedir ki, çarşıda asırlar boyu tek bir hırsızlık olmamıştı. Tek bir hırsızlık oldu. Tarihte bedesten soygunu diye geçer. 1591 senesinde cereyan etti bu soygun. Bir sabah dükkanlarını açan tacirler dolapların açık olduğunu görerek paniğe kapıldılar. Alelacele bir sayım yapıldı. Çalınan para miktarının 30 bin altını geçtiği görüldü. Divan-ı Humayun, İstanbul kadısı ile Yeniçeri ağasını derhal hırsızları bulmaya memur etti. Büyük soygun İstanbul halkı arasında büyük şaşkınlık uyandırdı. Halk, bedestendeki çeşitli eşya ve paraların nasıl sıkı bir düzenle korunduğunu bildiği için şaşmakta ve korkmakta haklıydı. Bedesten kapatıldı. İçerideki dükkanlar teker teker arandı. Şüpheli görülenler türlü sigaya çekildikleri halde suçlular bulunamadı. O zaman Yeniçeri ağası suçlunun bedesten dışında bulunabileceğini düşünerek diğer dükkanları da aramaya tabi tuttu. Ve bu arama sırasında bir acemin dükkanındaki dolapta çalınan altınlar ve mücevherler bulundu. Dolabı kiralayan şahıs yakalandı suçunu itiraf ettikten sonra idam edildi. Bir de Yeni Bedesten'deki bir hırsızlık vakası da 1754 yılında oldu değerli dinleyiciler. Ağustos ayında bir hırsız damını kazmayla delerek bedestenin içeri girdiği dükkanı soymak isterken bölükbaşılar tarafından yakalandı. Hırsız Divan-ı Humayun'un verdiği karar üzerine girdiği dükkanın önünde boynunda kazması olduğu halde asıldı. İşte böyle sert tedbirler olmasa bu gibi suçların önüne geçilemez. Bu sayede bu kadar yüzyıldır, 5-600 asır geçmiş, bedestende hırsızlık ve gayrimeşru bir hadise yer rastlanmamıştır. Değerli dinleyiciler, çarşının açılış ve kapanışı dua ile oluyordu. Duagü veya duacı adı verilen bir bölükbaşı, inciciler kapısı önünde durarak halkı duaya davet ederdi. Duacı, padişahın ve askerin selametine, gelmiş geçmiş bedestenlilerin ruhlarına rahmet dilerdi. Bir salaten tüncina okuduktan sonra, tavcılık yapılmayacak, mal kapatılmayacak, kefilsiz mal alınıp satılmayacak diyerek alışverişlerin başladığını bildirirdi. Sonra esnaf günlük hayatına başlardı. Akşamları da aynı dua tekrarlanırdı. Bu adet asırlar boyu aynen devam etmiştir. Çarşıda şarktan gelen altın ve gümüş işlemeli ipekli kumaşlar, nefis marokenler, firuze işlemeli kemerler, kalkanlar, hançerler, akla hatıra gelebilecek her şey satılırdı. Dükkan açmak isteyen esnaf, evvela esnaf loncasına müracaat ederdi. Muteber ve zengin kişilerin teşkil ettiği bu lonca toplanıp da müsbet veya menfi bir karar vermeden dükkan açılamazdı. Bir de esnafın dükkan içinde iskemlede oturması çok ayıptı. Esnaf için insanın dizüstü durabileceği büyüklükte erkan minderi tabir edilen bir minder vardı. Dükkan sahibi bu minderin üzerinde otururdu. Lonca mensupları iskemle üzerinde otururken gördükleri esnafa bir günden üç güne kadar ticaretten men cezası verirlerdi. Bir de bedestenlerdeki müzayedelerin de kendine has hususiyetleri vardı değerli dinleyiciler. Burada eşya öğle zamanına kadar müzayede edilirdi. Mal sahibinin beklemeyip gitmesi halinde öğle namazından sonra son pey üzerinden mal satılırdı. 10 bin kuruştan fazla kıymeti olan mallar sadece perşembe günleri müzayede olunurdu. Değerli dinleyiciler, çarşının çekirdeğini teşkil eden eski bedesten, mimari bakımdan birçok münakaşalara sebep olmuştur. Birçok müellif, bu bedestenin Bizanslardan kalma olduğunu ileri sürdükleri halde, bazı müellifler de buna türlü iddialarla karşı çıkıyorlar. Mesela Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi adlı eserinde mevzu üzerinde emniyetle duruyor ve bir kartal resmine dayanarak binanın Bizans yapısı olduğunu ileri sürmenin doğru olmadığını, bu resmin bulunduğu kapının iki merkezli sivri tahfif kemeri altında basık ve klavalardan yapılmış 15. asır üslubunu taşıyan bir Türk kapısı olduğunu söylüyor. Ekrem Hakkı Ayverdi mimari müteassıdır. Bunun yanı sıra kubbe kasnaklarının düz satıhlı ve 8 köşeli olduğunu, Bizans kapılarında böyle kasnakları mevcut olmadığını, kubbe genişliklerinin Edirne bedestenindeki kubbe genişliklerine aynen uyduğunu, mahzen teşkilatının, harici dükkanlarının hep bu bedesten örnek alınarak yapıldığını da söylüyor ve diyor ki eski bedesten de bir Türk yapısıdır diyor. Yine Tahsin Öz de bu kanaattedir. Ancak tarihler eski bedestenin kati olarak Bizans yapısı olduğunu söylüyor ve buna delil olarak da Fatih'in vakfiyesinde adının geçmesini söylüyorlar. Her neyse. Eski bedestenin 23 kubbesi var değerli dinleyiciler. İçeriden bakıldığı zaman bu kubbelerin sadece 15 tanesi görülebiliyor. Çünkü diğer 8 kubbe fil ayakların üzerine tesadüf ediyor. Onun için görülemez. Sandal bedesteni 4 duvar ile 12 fil ayağı üzerine kurulmuştur. Ayaklar kesme taştandır. Duvarlar molozdandır. Kemer ve kubbeler de tuğladandır. Kubbe kasnakları alçak ve sağır olarak inşa edilmiştir. Mimari bakımdan Türk yapısı olduğunda şüphe yok. 32 kubbesinden içeriden bakıldığı takdirde ancak 20'si görülüyor bu bedestenin. Diğerleri de yine fil ayakların üzerinde. İşgal ettiği yer itibariyle ki 2119 metrekaredir, eski bedestenden büyük olduğu için büyük bedesten diye de tanınır, bilinir, adlandırılır. Sandal bedesteni içindeki dükkanların mahzeni olmadığı için değerli dinleyiciler, kıymetli eşyaların saklanmasına elverişli değildi. Bedesten Sultan II. Mahmut zamanında kapatıldı ve depo olarak kullanılmaya başlandı. Bu vaziyet yıllarca devam etti. 1914 senesinde Cemil Paşa, Cemil Topuzlu şehreminiyken, belediye reisiyken, Mimar Kemalettin Bey'in nezareti altında harap ve metruk halinden kurtarılarak tamir ettirildi ve belediye mezat salonu olarak hizmete girdi. Bedesten bugün de aynı gayeyle kullanılıyor. Değerli dinleyiciler, Kapalı Çarşı tarih boyunca birçok felaketlere uğradı. Devamlı zelzele ve yangınlar yüzünden çehresi değişti. 1509 senesinde Sultan II. Bayezid zamanında İstanbul'u birbirine katan zelzele çarşıya da zarar verdi. 1694 yılında iç bedestende bir yangın çıktı. Ama fazla büyümeden söndürüldü. 6-7 yıl sonra 1701'de yine büyük bir yangın çıktı. Bu yangında eski ve yeni bedestenin arasındaki hanlar, dükkanlar kül oldu. 1749'da bir yangın daha çarşıya çok zarar verdi. Hatta o devrin padişahı Sultan 1. Mahmut tamirat işleriyle bizzat alakadar oldu. 1765 ve 1894 zelzeleleri de İstanbul'la beraber çarşıyı da adeta mahvetmiştir değerli dinleyiciler. Çarşıda 1894 zelzelesinden sonra geniş ölçüde tadilat yapıldı. Bazı kısımları küçültüldü. O zaman mevcut olan çadırcılar ve kürkçüler kapıları kaldırıldı. İç kapılar halinde bulunan dua ve bit pazarı ile yorgancı ve koltukçu kapıları da dış kapı haline getirildi. Değerli dinleyiciler, çarşı 1943 senesinde yine büyük bir yangın felaketi geçirdi. Döşemeciler kısmıyla Sarı Hasan, Yeşil Direk, Mütevelli, Ağahan, Cübbeli sokaklarıyla Ali Paşa Hanı tamamen yandı. Fakat şüphesiz 1954'te çıkan yangın diğerlerinden çok daha büyük oldu. 1660 dükkan yandı. Bilhassa Kalpakçılar Caddesi kürkçülere kadar kül oldu. Bunu terziler, kolancılar, kavukçular, koltukçular, hazır elbiseciler, Hacı Hüsnü, Emirşah, Püsküllü sokakları takip etti. Çarşı bu yangından sonra esaslı bir surette tamir edildi. Bugün 30 bin metrekareden fazla yer kaplıyor kapalı çarşı. Burada 65 sokak, 3000'den fazla dükkan ve 20 han bulunuyor. Bu hanlardan başlıcaları Ali Paşa Hanı, Yarımtaş Hanı, Evliya Hanı, Hatip Emin Hanı, Kürkçü Hanı, efendim Zincirli Hanı, Varakçı Hanı, Çuhacı Hanı, Yol Geçen Hanı, Cebeci Hanı, Sarraf Hanı, Yüncü Hanı ve Mercan Ağa Hanları teşkil ediyor. Çarşıda ayrıca bir cami, bir karakol ve birkaç çeşme ile başka yapılar da mevcuttur.
Aşkım ben sana.
Efendim, yeri gelmişken bir de Mısır Çarşısı'na inelim. Mısır Çarşısı Eminönü'ndedir ve Kapalı Çarşı'ya nazaran çok küçüktür. Burası 1660 senesinde yeni camiye vakıf olarak Hatice Terhan Valide Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Aynı yerde daha önce Cenevizler tarafından yaptırılmış küçük bir kapalı çarşı vardı. Onu bazı tarihler kaydediyor. Hatice Terhan Sultan'ın yeni cami vakfiyesinde çarşının ilk halini şöyle izah ediyor. Cami-i Şerif civarında balık pazarı kapısına yakın bir yerde bir börekçi fırını ve dibekhane ve bunun karşısında dört dükkan ve yine caminin yanındaki arsada kemerli dükkanlar tesis edildi diyor. Vakfiyede ayrıca bu dükkanların işletilmesi için de türlü şartlar konmuş. Bunlardan biri şöyle. Tarafı miriden, yani devlet tarafından tahmis emini olanlar fırında yanan odunları dahi miri mal ile tutuşturup canibi miriden alınan yevmi 3 akçadan başka dibekleri ve fırınlara taarruz etmeyeler. Yani verginin nasıl toplanacağı anlatılıyor adaletli bir şekilde. Bu vakfiyeden de anlıyoruz ki çarşının ilk dükkanları arasında dibekhane ve fırınlar da vardı. Ancak çoğunluğu baharatçı ve muhtelif şeyler satan dükkanlar teşkil ediyordu. Esasen çarşıya Mısır Çarşısı denilmesinin, bu adın verilmesinin sebebi de buradaki dükkanlarda bilhassa Mısır'dan gelen ve o devirlerde türlü şekillerdeki terkipleri, muhtelif hastalıkları tedavide kullanılan karabiber, zencefil, tarçın, baharat, Hindistan cevizi, mastika gibi çeşitli baharat maddelerinin bulunmasıydı. İşte bu sebeple çarşıdaki dükkanlar 19. asır ortalarına kadar, hatta sonlarına kadar birer eczane vazifesi gördü. İstanbul'dan en ufağından en büyüğüne kadar çeşitli dert ve hastalıklarını tedaviye çalıştı bu çarşı. Hatta o kadar ki bu asrın sonlarına doğru yeni yeni açılan eczane sahipleri çarşıyı kapatarak faaliyetine mani olmak istediler. Ancak Tıbbiye Başkatibi Mehmet Muhtar Efendi'nin teşebbüsüyle bu harekete mani olundu. Çarşı içinde eski stil ahşap tezyinatlı kerevetli dükkanlarda İçinde ne olduğunu ancak sahibinin bilebileceği türlü türlü irili ufaklı kavanozlar, türlü nebatlar, çiçekler, kurutulmuş çiçekler, şaplar, tohumlar, ağaç kabukları, ağaç kökleri, tavanlardan sarkan iplerde türlü çeşit ismi belirsiz maddeler vardı. Her dükkanın sahibi, değerli dinleyiciler, bir eczacı kadar malumatlıydı. Herhangi bir derdi olana terkibini ancak kendisinin bildiği ilaçlar hazırlardı, kullanış şeklini de izah ederdi. Kullanılan ilaçlar arasında yılan gömleği veya kaplumbağa kabuğu gibi maddeler bile bulunurdu. Bunun yanı sıra Mısır çarşısında hususi şekilde kuvvet macunları da yapılırdı. Bu bakımdan da çarşıya rağbet pek çok olurdu. Değerli dinleyiciler, Mısır Çarşısı'nın L biçimli bir planı var. 4 esas, 2 de yardımcı olmak üzere 6 kapısı var. Ortadaki koridorun üstü kemerli ve tonozlu. Kapıların üçünün önünde revaklar var. 2 kolun başlangıcındaki revakların üzerine kubbeli odalar inşa olunmuş. Bu odalara çarşı içinden merdivenlerle çıkılıyor. Kapılardan biri Eminönü'ne, biri Yeni Cami arkasındaki geniş parka, biri de Tahtakale'ye açılıyor. Bu kapılardan ikisinin üzerinde yer alan kitabe 1074 tarihini veriyor. Çarşıda 86'sı tam, 4'ü yarım olmak üzere 90 dükkan var değerli dinleyiciler. Doğu kolunda 2 sıra üzerinde 24'erden 48, diğerinde 19'ardan 38 dükkan yer alıyor. Kalan 4 dükkan ise kapı yanlarında bulunuyor. Bunların üstünde odalar var. 20. asır başlarında çarşının dış duvarlarının bitişiğine dükkanlar inşa edilmişti. Bunlar görünüşü çirkinleştirdiği için yıkıldı sonradan. Ancak tabi asırlarca devam eden ihmal ve kayıtsızlık çarşıya büyük zarar verdi ve esaslı bir tamir yapılması zarureti hasıl oldu ve çarşı 1955 yılında büyük çapta tamirat gördü. Tabi kurulduğu devirdeki hususiyetlerini de birer ikişer kaybetti. Adıyla da tamamen zıt bir yer halini aldı. Dükkanlarla beraber satılan eşyalar da değişti. Kimyevi maddelerin, baharat maddelerinin yerlerini giyim, yiyecek ve çeşitli eşyalar aldı. Çarşı deyince Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı ve de Sahaflar Çarşısı aklımıza geldi. Bugün Beyazıt Camii'nin arkasında küçük bir sahaya kurulmuştur. Eskiden Kapalı Çarşı'nın içindeydi. Bugünkü yorgancıların bulunduğu yerdeydi Sahaflar Çarşısı. Kıymetine paha biçilemeyen el yazması kitaplar burada alınır satılırdı. Bilhassa Salı ve Cuma günleri kitap mezadı olurdu burada. Bir kitap sever her İstanbullu için bu kaçırılmaz bir fırsattı. Mezada çıkarılacak kitaplar önce Sahaflar Kahyası'nın dükkanına getirilirdi. Kahya kitapların kıymeti için kitap mütehassısı diyebileceğimiz birkaç kişinin fikrine müracaat ederdi. Sonra tekarrür eden fiyat üzerinde mezada çıkarılırdı. Çarşı içindeki sahafların son kahyası, sağır namı ile tanınan ve bir oturuşta bir kuzuyu yediği rivayet edilen şişman ve bütün İstanbullularca maruf bir şahıstı. Yine aynı devirde yaşayan en büyük kitap mütehassısı da Kütahyalı İsmail Efendi'ydi. Bilhassa tarihi kitaplar üzerinde büyük ihtisası vardı. Kötürüm olduğu için muayyen günlerde uşağı tarafından çarşıya getirilir, kitaplara bakar, değer koyduktan sonra giderdi. Bohçacılar sahafların enteresan tiplerindendi değerli dinleyiciler. Bunlar burada ele geçirdikleri nadir yazmaları, minyatürlü eserleri ya bir bohçaya sararak ya da koyunlarında saklayarak konak konak gezerlerdi. Bilhassa zenginler bu eserleri değerine bohçacıyı memnun bırakacak bir rakam ilavesiyle alırlardı. Ancak onun devamlı kendisine çalışması, yani bulduğu yeni eserleri de kendisine getirmesini temin edebilmek için paranın hepsini birden ödemez takside bağlarlardı. Sonradan Sahaflar Çarşısı'ndaki dükkanlar birer ikişer Hakkaklar Çarşısı'na, yani bugünkü yerine taşınmaya başladı değerli dinleyiciler. Esasen bu sırada matbaa kurulmuştu. El yazması kitapların yerini de baskı işi, matbu eserler almaya başlamıştı. Hakkaklar, yani mühür kazan, mühürcüler çarşısı demektir. Hacı Hüseyin Efendi adında bir şahıs tarafından bu zamanda Şirket-i Safiye-i İraniye kuruldu. Hakkaklar Çarşısı'nda bir dükkanda faaliyete başladı. Burası, bu şirket, İran ve Mısır'da basılan muhtelif din, ders ve tarih kitaplarını burada satışa çıkarırdı. Anadolu'ya gidecek kitaplar da buradan sandıklanırdı. Çarşı içindeki dükkanlar, yeni açılan dükkanların diğerlerinden daha fazla kazanç temin ettiğini görünce yerlerini bırakarak buraya taşınmaya başladı. Bunun zararı da mühürcülere dokundu. Çünkü çarşı tamamen kitapçılarla dolduğu için ince ve zor bir sanat olan mühürcülük, hakkaklık ortadan kalkmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kapalı Çarşı'daki sahafların en son dükkanı Sağır Kahya'nın damadı Abdurrahman Efendi'ye ait olan dükkandı. O da bundan 30-40 sene kadar önce Yeni Çarşı'ya geçti. Böylece Kapalı Çarşı'daki sahaflar tamamen ortadan kalktı değerli dinleyiciler. Sahaflar Çarşısı ahşap dükkanlardan müteşekkildi, yani Yeni Sahaflar Çarşısı. 1950 yılının Ocak ayında bir yangın çıktı. 15 dükkan kül oldu. Bunun üzerine dükkanlar yeniden ve kârgir olarak inşa edildi. Evet, Sahaflar Çarşısı'nın da Kapalı Çarşı ile alakası budur değerli dinleyiciler.
Aldı beni iki kaşın arası, aman aman. Aldı beni iki kaşın arası. Yaktı beni kül eyledi gözleri karası. Yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi aman aman içinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Sevdim ne çare, ne söylesem o yâre eller acifdir. İsterim yâre gideyim, hasrım galipdir. Aman, aman taşı keman, aman, aman halim yaman, aman, aman karşı keman, aman, aman halim
Evet değerli dinleyiciler, Çınaraltı programı da bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve yeni mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.